Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında geçen hafta itibarıyla adalet prensibini konuşmaya başlamıştık ve bu haftada konuşmaya devam edeceğiz kıymetli hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sefalar verdiniz.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam. Hocam bu hafta adalet prensibini biraz açsak. Adaleti genel itibarıyla geçen hafta konuşmuştuk. Biraz da böyle çuvaldızı kendimize batırdık. Biraz eksiklerimiz neler? Bu manada İslam adalet denilen bu kavramı nereye oturtuyor? Ve biz etrafımızdakilere, çevremizdekilere hayatımızın herhangi bir pozisyonunda adalet prensibini ne kadar yaşayabiliyoruz, yaşatabiliyoruz, idrak edebiliyoruz? Bunları biraz konuşmuştuk. İslam bu manada nerede duruyor? Bunu konuşmuştuk. Bu hafta biraz daha açsak hocam. Bu adalet prensibinin yönlerini konuşsak, işte başlıklar halinde konuşsak, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu bu kitaptan da yola çıkarak, buradaki başlıklardan da yola çıkarak, işte bir yöneticinin adaleti nasıl olacak, bir babanın adaleti nasıl olacak, bir evladın babaya karşı adaleti, anneye karşı adaleti ne olacak, annenin kocaya, kocanın eşine adaleti nasıl olacak gibi bir soru sorsam buradan devam etsek hocam. Buyursunlar.
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabii bu çok önemli bir mesele aslında. Biz geçtiğimiz programda adaletin tanımına herkese kendi sıkletince anlam katmak gibi, özetle söylüyorum, bir mana yüklemiştik.
Eşitlik değildir demiştik.
Eşitlik değildir demiştik. Evet. Yani herkese eşit olma. Hatta siz bir örnek vermiştiniz işte. Üç ayrı boyda olan üç şahsın bir yere bakarken altlarına birer ikişer kasa verilmesi. Sadece eşit manada birer birer verilmesi karşılık gelmiyor. Yani bir tepeyi boyu uzun olan görüyor, diğeri göremiyor. Ama birine iki, birine bir, birine de vermeyince boylar eşitleniyor. Böyle bir karikatüze edilmiş bir hali var demiştik o zaman. Tabii bu İdare haline girdiği zaman, yani adaletin temel yansıdığı yerlerden bir tanesi idare alanları. Burada idare eden, idare edilen, yani yöneten ve yönetilen ilişkileri. Diğer tarafta adaletin en çok ihtiyaç duyduğu yerlerden bir tanesi kaza, yani yargının karşılık bulduğu, mahkemelerin ne yapması gerektiği ile alakalı olan kısım. Bir diğeri kulun muamelatı, yani dünya hayatındaki yapacağı şeyler. İşte biraz önce söylediğiniz anne baba evlat hakları diye karşımıza çıkan haller, bu bir tanesi tabii. Neticede bu bağlamda hakları ayırdığımızda Cenab-ı Hakk'ın kendi kullarından beklemiş olduğu ve kendine hak olarak yükledikleri var. Bir de kendisi hakem olarak durduğu ama kulların kendi aralarında ya da kulların farklı varlıklara olan, işte bu camit varlıklar olabilir, dağ, taş, ağaç vesaire gibi, ya da canlı varlıklar olabilir, hayvanlar gibi koyun, kuzu, kuş, kedi, köpek vesaire gibi. Bunlar üzerindeki hakların karşılığı Cenab-ı Hak, tabii insanlar esas olan o, hakları karşı karşıya geldiğinde Cenab-ı Hak hakem oluyor ama vakayı birbirine hakim kılmaya. Hangisi hangisinde hakkı varsa, yani boynuzlu koç boynuzsuzdan, boynuzsuz koç boynuzludan varsa hakkını alacak bu anlamda. Artı şöyle söyleyelim, ibadetlerde, kullukta olan adalet nedir? Bunlar aslında bu konunun temel başlıkları. Biz arzu ederseniz bugün idareden başlayalım.
Buyurun hocam.
Şimdi tabii idare dediğimiz hal, toplum içerisinde yaşayan, içtimai varlık olan insanın her halükarda zorunlu olarak karşılaştığı bir argüman aslında. Yani bugün yaşamanın temel zorluklarından bir tanesi, hayatın temel zorluklarından bir tanesi, insanların birbirine karşı olan sorumlulukları. Burada en önemlisi idare eden ve idare edilen arasındaki ilişkiler. Şimdi tabii ki bunu sadece devlet bünyesinde, bir devletin başındaki ya da bir yönetim bazında birisinin yönetici vasfıyla düşünmemek lazım. Bunu genellemek lazım. Bunu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Kullukum ra'in ve kullukum mesulun an ra'iyyetihi" ile söylüyor. Her birimiz çobanız Efendimizin ifadesiyle. Ra'i çoban. Her birimiz çobanız ve güttüğümüz sürüden mesulüz. Güttüğümüz sürüden kasıt nedir? Sorumluluğu üzerimizde olan. Yani bugün himaye alanı diye hadis-i şerifte yine Efendimizin işaret buyurduğu, Cenab-ı Hakk'ın haram bölgesi, haram dairesi içerisinde nasıl ki kulun girip gezmesi yanlışsa Malum bir çobanın da gütmüş olduğu kuzulara çizilen sınır hudut dışında hayvanlarını gütmesi yasaktır.
Bunu biraz somutlaştırsak hocam, yani biraz daha günümüzden örnekle, bir idareci var. Tabii, altında tabii. İşte 15-20 kişi tabii. Veya kaç yani kişi ise çalışıyor.
Bir fabrika olabilir, fabrikada bir sorumlu arkadaşı olabilir. Hı hı. İşte bir idare, iş kurumunda bir yönetici olabilir. İşte bir okulda müdür, müdür yardımcıları olabilir. İdarede vazifenin kendisine verildiği, aslında vazifenin kendisine anlam kattığı diyelim. Vazifenin kendisine anlam kattığı. Yani burada bir şahsın elbette ki idare etme kabiliyeti, yeteneği mutlaka olduğu için o işte idareci olarak vazife alıyordur ama bazen bu ehil olmayanın eline de düşebiliyor. Ehil olmayanın elinde de olabiliyor. Burada kasıt olan halkın kendi içerisinden olanın, yani bugün yönetim kademelerinde yer alan idareci arkadaşların mevcut yönetimi bilen insanlardan oluşması temelde içimizden olması anlamına geliyor. Nisa suresindeki o etiatiyullah ve atiyur rasul ve ulul emri minkum ile izafe edilen, yani içinizden emir sahipleri, içinizden din adına da konuşabilir ya da yöneticilik yapabilir. Bugün bir otoparkta bekçi de olabilir, bugün bir temizlik şirketinin başında da olabilir, bugün Kabe'den sorumlu bir insan da olabilir. Yani buradaki önemli olan vazifenin neliği değil, vazifenin muhtevası. Yani vazifenin ne olduğunun çok bir kıymeti yok. Yani herkesin kendi sorumluluk alanında mutlaka üzerinde idare ettiği ya da gözettiği bir takım insanlar vardır. Mutlaka vardır.
Ne kadar sorumlu hocam peki? Yani ailevi meselelerin işte çözümü noktasında veya maddi meselelerin çözümü noktasında, onun hayatıyla alakalı bazı meselelerde çözüm noktasında da dahil olmalı mı? Şimdi, ne kadar mesuliyet
şöyle
var?
Şöyle biraz müşahhas kılalım hadiseyi. Malum günümüzde özellikle aile müessesesi üzerine çok ciddi bir saldırı var. Yani özellikle bir takım insanlar, bir takım gruplar hedef olarak aileyi dinamitlemeyi kendisine esas almış.
Evet.
Ve bu anlamda da her şeyi yapıyor. Bunun işte yönetim olarak bir gün ailenin riyaseti, reisliği İslam'da babaya verilir. Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Fatıma annemiz nikahlandıklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ya Ali sen evin dış işleriyle daha çok meşgul ol. Ya Fatıma sen de daha çok evin iç işleriyle biraz daha hareketli ol, orada ol. Peki dışarıya çıkmayacak mı? Koca da içeri girmeyecek mi? Bu anlama gelmiyor. Bu sorumluluk bazındaki karşılıktır.
Şunu soruyorum hocam. İdarecinin altında çalışan işçilere ne kadar müdahale hakkı var? Onu soruyorum. Yani işçinin ailevi anlamda bir problemi varsa buna müdahale etmeli mi? Maddi anlamda bir problemi varsa buna bunu gözetmeli mi? Yoksa sadece işte 9-6 mesaisine geldiği saatler içerisindeki hali mi idarecinin mesuliyeti altındadır? Biraz bunu soruyorum.
O zaman ona şöylece söyleyelim. Bir aile babası olarak, bir yönetici olarak, bir askeri komutan olarak, bir devletin başkanı olarak ya da bir yönetim kademesinde birilerinin başındaki insan olarak ya da bir okulun idarecisi olarak, hocası olarak en güzel örnek Üsve-i Hasene Resulullah Aleyhisselatü Vesselam.
Eyvallah. Amin.
Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yola çıkalım, nasıl yapardı? Şimdi bir camide bir hoca efendi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın imam konumu diyelim ki. Ne yapıyordu? Peygamberimiz namazlara geldiğinde sahabeyi bir gözetiyordu. Önce bir yoklama alıyordu kendisince.
Kim var kim yok
kim bakıyordu. Var, kim yok. Demek ki işverenlerimizin ya da idari konumda bulunanlarımızın önce şöyle kafasını bir kaldırıp kim var kim yoka bakması gerekiyor. Yalnız bu kim geç geldi, kim geç kaldı ya da kim erken geldi'nin takibi değil. Yani buradaki tabir yerindeyse böyle bir kedinin ciğeri takibi gibi bir takipten bahsetmiyoruz. Buradaki ilgiden bahsediyoruz.
Diğeri de olacak tabii, ayrı mesele. Tabii,
o olacak. O sorumluluk alanı içerisinde. Zaten onu gözetmek zorunda. Yani bir insanın geç kalmaması esastır. Geç kaldığı zaman hayırdır diye sorması gerekiyor. İşte bu soru mutlaka olacak. Erken çıktıysa hayırdır diye mutlaka sorması gerekiyor. Çünkü bu iştir, bir disiplin gerekiyor. Her iş alanında kendine göre çalışma aralıkları var. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla yetinmiyor. Bir kimseyi görmediği zaman önce etrafına soruyor. Falancayı gördünüz mü? Ondan haberiniz var mı? O insanlar biliyorlarsa evet, bilmiyorlarsa efendim biz bu konuda bilgi sahibi değiliz diyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her halükarda o insan hastaysa, bir ihtiyacı varsa, bir sıkıntısı varsa hemen sahabe içerisinden birkaç kişiyi yanına alıp onu ziyarete gidiyordu. Yani onun durumunu öğrenmeye çalışıyordu. O zaman buradan da şunu anlıyoruz. Bugün herhangi bir idari pozisyonda olan bir arkadaşımızın kendi emri altında çalışanın sadece gelip gittiği saatleri değil, neden gelip neden gelmediği saatleri de takibi gerekiyor. İşte ra'i bu demek. Yani çoban sürüsünü güderken sadece mesai saati aralığında gütmüyor. Çoban sürüsünü mesai dışındaki aralıkta da takip ediyor. Yani çobanın mesai saati yok yani. 7-24 kuzularının başında duruyor. O zaman bizim idari vazifede olan arkadaşlarımızın böyle bir hali olan kardeşimizi etrafından ve kendisinden sorması gerekiyor. Ya öğrendik bir şey yokmuş. Bununla yetinmeyecek. Gerekiyorsa bir telefon açacak. Gerekiyorsa yanına bir kardeşini alıp ziyarete gidecek. Hasta olabilir, hastanede olabilir, çoluğu çocuğunun bir ihtiyacı olabilir, başka türlü dertler olabilir. Hatta bir tasavvuf kitabında okumuştum. Tasavvuf eserlerinde şöyle bir şey vardı. Bu manevi dersler takip edilirken mürşid ve mürşidi kamiller kendi derslerini takip eden o halife dediğimiz kişilere, tasavvuftaki ders takip eden kişilere, insanlara dersini sormadan önce halini, hatırını sorun derlermiş. Yani insanın hali, hatırı. Şimdi ailesiyle arası bozuk, borçları var, hastalıkları var, vesaireleri var. Siz o insandan o asil olan görevinin dışında sizin verdiğinizin takibini yaptığınız zaman o insana bir güven kaybı oluşurmuş. Yani ne yapacaksınız? Önce onun ihtiyacına yardımcı olacaksınız. Çocuğu hastaysa, kendi hastaysa, işi gücü yoksa, başka bir maddi problem varsa. Yani madden onun o açığını. Çünkü Efendimiz bir rivayette diyor ki fakirlik öyle hale geldi ki neredeyse küfür olaya yazdı diyor. Hmm. Yani insanlar küfre düşecek oldu bu fakirlikten diyor. İşte bu bağlamda bizim içtimai bağlamda, içtimai alanda sorumluluklar olan idareci kardeşlerimizin, idareci abilerimizin kendi alt biriminde olanı tanıması gerekiyor önce. Yani onlarla bir sabah kahvaltısında oturup yemek yemeyle bu iş bitmiyor hocam. Ya da bir akşam iftarla bitmiyor. Ya da bir öğlenleyin bir araya geldik ya da bir pikniğe gittikle bitmiyor. Yani onlarla gerekirse vakit aralıkları münasip olduğu şekilde ya odalarında ya kendi çalışma alanlarında ya davet edilerek bir şekilde halleri hatırları dinlenmek gerekiyor. Burada idare eden Efendimizin uygulamasıyla devam edelim biz. Gidiyor ziyaret ediyor Peygamberimiz o şahsı. Sonra diyor ki niçin gelmiyorsun diyor. Neden namazda görmedik seni diyor. Diyor ki ya Resulallah diyor. Benim de gönlüm çok arzu ediyor sizinle beraber namaza devam etmeyi ama bir elbisem var. Hmm. Şimdi bakın hemen sıkıntı ortaya çıkıyor. Bir elbisem var. Yani Efendimiz Mescid-i Nebi'de minberde oturup ya da işte mihraba geçip hadi bakalım neredeymiş bu adam tutun kulağından getirin demiyor.
Kendi gidiyor.
Kendi gidiyor.
Ayağına gidiyor.
Yani çünkü o insanın ihtiyacının olduğunu biliyor. Gelemediğini, gelseydi gelecekti zaten. Yani bir ön yargıdan kurtuluyor önce. Bir suistimalin olmaklığından kurtuluyor. Hocam evet. Peki biz karşımızdaki insana Efendimizin yaptığı gibi nasıl güveneceğiz? Hocam biz güveneceğiz. Suistimal güvendikten sonra ortaya çıkar. Güven ortaya çıkmadan önce yani bir davranış kalıbına bürünmeden önce bir kimsenin karşımıza geçip onu yaptığını görmeden önce bizim o insanın bu işi suistimal etme ihtimalini ona yakıştırmamız iftiradır onun üzerine. Evet. Bu doğru bir yaklaşım.
Biz de o alandan sorumlu değiliz hocam.
Ondan kendi, sorumlu değiliz.
Kendi vicdanıyla alakalı.
Elbette bunun hesabı var yani. Neticede oradaki nahnu nahkum bi zavahir vallahu yetevelle serair diyor ve mecellede. Yani biz orada hadis-i şeriflerde de buna benzer ifadeler var. Yani biz vakanın esrarına tabi değiliz. Oradaki sırrı Allah bilir. Biz vakanın neyine tabiyiz? Zahirde görünen tarafına tabiyiz. Yalan da söyleyebilir, aldatabilir. Bu aldatsın anlamında, yalan söylesin anlamında bir kullanım değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük seferine çıkarken kendisine mazeret sunanların hiçbirine serairde bulunmadı. Yani gizli sırlı arka planlarında bunların ne varına bakmadı. Söylediğine esas aldı. Yani siz bunu söylüyorsanız tamam. Niçin? Çünkü hesabuhum alallahi teala diyor hadis-i şerifte. Yani hesaplarını Allah görecek. Doğru söylüyorsa Allah görecek. Yanlış söylüyorsa Allah görecek. Sahabi bir elbisem vardı ya Resulallah. Hanımla nöbetleşe giyiyoruz. Bir gün hanım kullanıyor. Ben evde bekliyorum. Bir gün hanım evde bekliyor. Ben kullanıyorum. Kullandığım günlerde de ben yanınıza namaza gelebiliyorum diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada sorumluluğu şahsa değil kendine yüklüyor. Diyor ki demek ki bizim seni gözetmemiz gerekiyormuş. Bizim sana bir elbise borcumuz var. Verelim bu kardeşimize bir elbise. Bizim yanımızdan ayrılmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rida, bir elbise gönderiyor. Bir giyim gönderiyor. Arkasından o sahabi Resulullah'ın yanından namazlarda ayrılmıyor. Demek ki karşılıklı, elbette ki suistimal dediğim şey de karşılıklı. Menfaat dediğimiz şey karşılıklı. Buradaki hukuki karşılığı da karşılıklı. Bundan dolayı Peygamberin aleyhissalatü vesselam hani siz sordunuz ya ne kadarından sorumluyuz? Yani mümkünse bizim de gücümüz yeteri kadarından sorumluyuz. Yani bir kimsenin maddi sıkıntısı varsa işte bir doktor sıkıntısı varsa mesela bir kardeşimiz oluyor. İşte çocuğu hastalanıyor. Biraz da zorlu bir hastalığı var. Biraz rahatsızlığı biraz ileride. Yani biz bu kardeşe nasılsın demeden önce neredesin diyoruz. Yani bunlar farklı şeyler. Yanlış hatırlamıyorsam Allah dostlarından İbrahim Ethem Hazretleri olsa gerek ya. Hı hı. Yanlış da söylediysem affola. Diyor ki kardeşinin bir tanesine nasılsın diyor. O da gözünün içine bakıp nasıl olmamı bekliyorsun diyor. Bak diyor benim şöyle şöyle dertlerim var diyor. Bir anda dökülüveriyor. Bütün işi gücü bırakıyor hasret. Onun derdini çözmek için, onun derdini halletmek için işe koyuluyor. Birkaç gün onunla beraber mesai harcıyor, hallediyor. Sonra diyor ki insanlara nasılsın demek gerçekten zormuş diyor.
Eyvallah.
Yani işte mesele derdine dert olabiliyor muyuz? Derdine bir derman bulabiliyor muyuz? Ona ortak olabiliyor muyuz? Onun biraz o ateşli kalbine azıcık şöyle bir su serpebiliyor muyuz? İdareci kardeşlerimizin evet. Bu bağlamda yani düşünebilmesi gerekiyor. Bu da ilgiyi gerektiriyor.
Eyvallah. Yani nasılsın kelimesini bir cümleye başlama kelimesi olarak kullanmaktan çıkartmalıyız.
Yani hocam Allah razı olsun, nasılsın, selam kelimesi, hamd kelimesi vesaire çok af yorumlar sakız olmaya başladı. Sadece ağızda ciklet gibi patlatılıyor. Karşılıkları yok. Yani bir Allah rızası için dediği zaman bir insanın oturup şöyle ayaklarını bir titremesi lazım. Allah Allah, bu adam benden Allah rızası için istiyor. Yani demek ki bu adamın bir Allah ile bir bağı var, bir idaresi var, bir şeyi var, ince bir noktası var, bir çizgisi var deyip böyle düşünmesi gerekiyor. Yani biz şimdi Allah rızası işini çok af buyurun dilenci ağzına çevirdik. Öbür tarafta selam artık lakırdı olmaya başladı. Yani insanlar halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birbirinizle muhabbeti, sevgiyi, aranızdaki meveddeti, rahmeti geliştirecek bir kelime öğreteyim mi size diyor. Öfşü selame beyneküm. Aranızda selamı yayın diyor. Selam kelimesinin karşılığı sadece kuru bir lakırdı değil. Selam kelimesi altı dolu bir ifade. İşte idare eden ve idare edilen de böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının her alanında bu idari örneklikler var. Burada da tabii ki idarecinin adaletli davranması. Şimdi şöyle bir itiraz gelebilir. Hocam şimdi bir adam işi gücü bırakacak, personelin bu şeyleriyle mi uğraşacak? O zaman niye idareci olduk hocam?
Eyvallah.
Yani mesele sadece bilgisayar takibi yapmak mı ya da girdisine çıktısına bakmak mı, rakamları tutmak mı? Şimdi yapay zeka denen bir şey icat edildi değil mi? Bunlar da yapıyor. Peki yapay zekanın vicdanı var mı? Yapay zeka vicdanla düşünebiliyor mu? O vicdanı düşünemeyeceği için bu mahkemelerde de aynısı olacak. Yani o yapay zekaya göre 2 kere 2 her yerde 4. Bazen toplum içerisindeki ilişkilerde 2 kere 2 4 etmez hocam. Bazen 3 de etmez, 5 de etmez. 2 kere 2 rakam değiştirir, kendini değiştirir. Matematik değişmez ama bu değişir. Ondan dolayı bir yönetim şekli olarak idare, işte devletler arasındaki işte meşruti idareler, krallıktır vesaire, cumhuriyet gibi idareler ya da herhangi iş alanlarındaki idareler aslında İslam'ın çok umursamadığı şeyler bunlar. Yani idarenin hangi şekilde olduğu, nasıl olduğu çok İslam'ın dert etmediği şeyler. İslam'ın asıl dert ettiği şey sistem doğru işliyor mu? Topluma zulüm var mı yok mu? İnsanlar zarar görüyor mu görmüyor mu? İş alanlarında da böyle, eğitim alanında da böyle, idari dediğimiz işte devlet idarelerinde de böyle. Esas olan şey şu, ra'i olabilmeyi anlamak. Yani çobanlığın ne olduğunu anlamak. Bu kuru bir bağlamda, sadece kuru bir anlamda 2 tane kuzuyu, 3 tane kuzuyu gütmenin karşılığı değil. Birçok hadis-i şerifte mesela innel halale beyyunun, innel harama beyyunun diye bir rivayet var, biraz uzun. Orada اَلَا حِمَا اللّٰهِ مَحَارِمُهُ buyurur. كَرَّعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَا der hadis-i şerifte. Bir çobanın himaye yani çevrilmiş, kuşatılmış bir bölgede hayvanlarını güdüp diğer bölgelere tecavüz ettirmeden hayvanlarına sahip çıkıp harama onları sevk etmeksizin yönetmesi Allah'ın kullarından haram alanlarına girmeden, o alanlara tecavüze girmeden İslamların yaşamalarının karşılığı olarak anlatılır hadiste. Yani bu metaforlar, yani bazı örneklemler, bazı benzeri ifadeler, tasavvurlar bu yüzden kullanılır. Yani biz bunu anlayalım diye kullanılır. Çünkü toplum içerisinde bazı şeyleri sadece bir teori olarak, bir ifade olarak kullanmak yetmiyor. Ez cümle, özetle hulasa şunu söyleyelim. Hazreti Peygamber, sahabeyi güzin hazaratı vesair adil yöneticilerin bizde örnekliği çok. İnşallah bunu bir dahaki programda örneklendirerek biraz daha açarız.
Eyvallah. Önümüzdeki hafta öyle yapalım hocam. Vaktimiz yavaş yavaş doldu. Hem bunu örneklendirelim. Peygamber Efendimizin Çünkü dostlar hatırlayacaklardır. Siyer Mektebi programında bu konuyla alakalı şöyle bir şey söylemiştik. Peygamber Efendimiz hayatın her alanında yönetici olarak bize örnektir. Yani çobanlıktan başlayıp devlet başkanlığına kadar her alanda Peygamber Efendimiz'den bir idareci kendinde örnek bulabilir.
Hatta bir parantez daha açalım hocam o cümleye. Gayrimüslimi de bunun içerisinde.
Eyvallah.
Yani Üsve-i Hasene Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elbette ki nasibi olan alacaktır. Ama aklı olan Allah Resulüne baktığında her şeyi görecektir. Bunun birçok örneği var. Diğer tarafta diyelim yani gayrimüslim tebaa içerisinde. Birçok örneği var.
Bunların hepsini sizden önümüzdeki hafta istirham edeceğiz hocam. Bir de işçinin idareciye karşı adaleti, sorumluluğu işçi ne kadar gözetecek? Sonuçta idareci de bir insan. Onun da sıkıntılı anları olacaktır, problemleri olacaktır.
İşçi de kendi yaptığı işin idarecisi.
Eyvallah.
Yani vakaya o, böyle bakacağız.
Hem de bir üstüne nasıl bakacak bunları da önümüzdeki hafta konuşalım hocam. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık.
Sağ olun. Sizler sağ olun. Sağ olun.
Eyvallah. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programında Doktor Erhan Turan hocamla birlikte adalet prensibini konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz. İdarecilerin altında bulunan şahıslara karşı bakış açısı nasıl olmalı, hayatlarıyla alakalı ne kadar alanlara müdahale edebilir gibi sorusunu sorduk hocamıza ve cevabını aldık. Önümüzdeki haftada bu minvalde sohbetimize devam edeceğiz diyelim. Sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet edelim. Hoşça kalın efendim.